Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak misafirlerimiz, gönül misafirlerimiz, sesimize, nefesimize, bilgimize önem veren, bizi seven, bizi dinleyen, bize vakit ayıran değerli dostlarımız. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları başlıyor. 2019'un 49. programındayız bugün. İnşallah 2 haftadan beri anlattığım problemlerin çözümüyle alakalı, ailede problemlerin çözüm sürecinde bazı tavsiyeleri bu hafta bitirmiş olacağız. Problemi anlamak adına, işi hissetmek adına, dolayısıyla o problemin ailenize olan etkisini, katkısını, zararını tartmak adına epey bir şeyler paylaşmıştım sizlerle. Tekrar olmasın. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden yahut @münirarıkan veya @erkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aile problemlerinde canlar, genellikle doğru ve sürekli iletişimin olmadığı yerlerde, eğer doğru bir iletişim kurulamamışsa aile üyeleriyle, o zaman başkalarını küçük görme, kendi haklarını koruduğu gibi eşinin haklarını korumama, kendi haklarına aslan kesilip eşinin haklarına güvercin olma, eşine saygı duymama, duygu, düşünce, inançları doğrudan ve içtenlikle anlatmama, tutarsızlık, kararsızlık, çevreyle uyumsuzluk ve tartışmalar oluşur. Dolayısıyla bizim asıl yaşanan olayın, gerçek olayın etkisindeki hakikatine, yani asıl meseleye odaklanmamız gereklidir. Hocam, nedir asıl mesele? Bir aile problemini çözerken asıl mesele kul hakkı yemeden, adaletle davranarak o problemi çözmektir. Bunun üstünde hiçbir şey yoktur aziz dostlarım. Dün bir aile koçluğunda arkadaşlarla toplantıda söylemiştim. Hocam işte şu çok ağır geldi, hocam şu çok zor geldi diyen bir kardeşime dedim, bunu sana Rabbimizin sorusu olarak, bugünkü sana sorduğu soru olarak ve soru kağıdını uzattı, şimdi sen o kağıda bir muamele çekeceksin. Yırtabilir misin? Haşa hocam dedi. Buruşturup atabilir misin? Haşa hocam dedi. Atıp kağıda çıkabilir misin? Sınıfta bile yapsan bir cezası vardır yani. Hayır hocam dedi, haşa. Kardeşim dedim, o başına gelen, ailede yaşadığın olay, o gün sana Rabbimizin buyur kulum çöz dediği, çözümünden sonra sana bir ödül gelecektir, bir cezadan kurtulacaksındır, mertebeni yükseltecektir, insanlara örnek olacaksındır, kalbine huzur verecektir. Yani aslında problemin gelmesi de bizatihi bizim derece ve mertebe kazanmamızla alakalı bir şeydir. Dolayısıyla benim için aile problemlerinde ana meselenin kul hakkı yemeden, adaletle davranarak çözülmesi üzerinde hiçbir şey yoktur can dostlarım. Zulmederek çözdüğümüz bir problem 10 katı inanın büyüyerek üstünüze yıkılacaktır. Kul hakkı yiyerek, adaletsizlik yaparak yaptığınız bir problem çözülmüş gibi görünecek ama kanser içten içe bütün aileyi mahvı perişan edecektir. Buna çok dikkat ediniz efendim. Aziz dostlarım, aile problemlerinizde bir problem yaşadığınızda ailenizin ne tarafa doğru gittiğini görmeniz de problemin çözümünde bir katkı sağlar. Aslında hayatım nereye gidiyor diye sormanız da bir güzelliktir ama ailem nereye doğru gidiyor? Eşim nereye doğru gidiyor? Çocuklarım nereye doğru gidiyor? Akrabalık ilişkilerim nereye doğru gidiyor? Ben nereye doğru gidiyorum diye bir muhasebe yapmanız, inanın bu konuda çok yararlı olabilir. Malum bir ahir zamanı yaşıyoruz ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinde buyurduğu şekliyle Yahudi ve Hristiyanlar ne yaparlarsa sorgulamadan bunu yapma eğilimine girdiğimiz yıllara girdik. Son 100 yıl özellikle Batı'nın bütün çirkefliğini ithal olarak gördüğümüz her şeyi baş tacı yaptığımız bir çirkef döneme girdik. Batı'dan gelen her şey iyi. Bir örnek vereyim. Mesela bizim kültürümüzde, bizim kadim medeniyetimizde yamalı giyinmek bir mütevazilik unsurudur. Yama, doğal hayatı, çevreyi, ekonomiyi koruyan, aile bütçesini koruyan bir destektir. Aile bütçesine de bir yama yapmaktır. Keseden akan parayı yamayarak tutmaktır. Sünnet-i seniyyedir. İslam'ın en büyük halifelerinin, Asr-ı Saadet devrinde Allah Resulü'nden sonra gelen o dört halifenin, hem peygamberi bizatihi Resulullah Efendimiz'de yaması vardı, kendi eliyle de dikerdi, hem de sonraki dört halifesinde vardı. Yani güzel bir şeydir. Peki hangi birimizde yama var? Bende yok mesela. Şimdi ben de kendime laf söyletmek istemem ama Münir Hoca fakirleşti mi, fakir fukara mı kaldı? Yani bizim bir kadim değerimiz bize bir aşağılık kompleksi olmuş. Ne kadar acı değil mi? Ama son 15-20 yıldan beri, özellikle son 10 yıldan beri batıdan ithal bir yama moda oldu. Çocuklarımızın her tarafı bir kuduz köpek tarafından ısırılmış ve parçalanmış, bir kuduz köpek saldırısından zor kurtulmuş imajıyla her tarafı yırtık bir pantolonu, bazı yırtık yerler yamanmış, bazıları içerideki şeyi, vücudun bütün özelliklerini gösterecek şekilde açılmış bir pencere, o pencere gibi vücudu teşhir eden bir yapıda böyle bir absürt, böyle bir sapıkça bir pantolon moda oldu. Şimdi insafınıza sığınıyorum, yani izanınıza sığınıyorum aziz dostlarım. Bunu değerlendirmenizi istirham ediyorum. Bir taraftan bizim bir kadim medeniyette bir peygamber sünneti seniyesiyle alakalı ona bakışımız, bir taraftan hani batıdan geliyorsa kimse bir aşağılık kompleksine girmeden, onu sorgulamadan, yargılamadan ve kendini de iyi hissederek, bu kısmı önemli. Yani birimiz, siz, biz, öbürü yamalı bir şey giydiğinde hani çekinir ya, orayı eliyle kapatmaya çalışır, önüne bir kitap, gazete, çanta denk getirmeye çalışır ya, yeter ki yaması görünmesin. Bu her tarafı kuduz köpek tarafından parçalanarak yırtılmış pantolonların yırtıklarını göstermek bir iyilik sağlıyor sanki giyenlere. En azından ben öyle görüyorum hallerini. Onun için aile problemlerinizde lütfen ailenizin ne yöne doğru gittiğinin, şu 2019'un en azından mali dönem olarak son dönemleri yaşadığımız şu son haftalarında bir düşünerek, 2019'da nereye doğru gitti ailem, aile ilişkilerimde bir sorun aziz dostlarım. Ailenize ithal ettiğiniz, evvel yo idi iş bu, yeni iş bu, adet yeni çıktı diyor ya hoca, onun gibi evvel yo olan ailemizde bütün kötülükler, çirkeflikler, bedbahtlıklar nasıl oldu da bu yıl oldu diye bir sorun lütfen. Bir başka tavsiyem, problemlerinizin çözümüyle alakalı bunun anatomisine bakmanız. Bazı problemler dönemseldir. Yani o dönem geçince gider. Mesela ergenlik problemleri böyle dönemsel problemlerdir aziz dostlarım. Çok hırçın bir kızına sahabe sabrı gösterip onu yetiştirilmesinde, onun doğru yola gelmesinde çabasının %500'ünü veren çok yakın bir arkadaşıma bu konuda çok imreniyorum. Delilikten bir şube buyurulmuş ergenlik. Anlayacaktır, atlatacaktır. Zamanı gelince işler daha fazla yoluna girecektir. Biraz sabır gerekir. Mesela dönemsel problemlerle alakalı ödemelerle ilgili aile içerisinde yaşanan problemler de dönemsel bir problemdir. Aslında finans problemi gibi görülür. Hayır, o dönem içerisinde yaşanan sıkıntıyla alakalıdır. Dolayısıyla o dönemin israfa yol açan özellikleri belli bir tasarrufla kazanıldığında o badireler kolay bir şekilde atlatılabilir. Bazı problemler kişilere bağlı problemlerdir. Mesela gelin kaynana sorunları kişilere bağlı bir sorundur, problemdir. Hocam niye gelin kaynana sorunu dediniz, gelin kayınvalide derdiniz? Gelin kayınvalide iletişimi vardır ama soruna dönmüşse kayınvalide kaynana olmuştur artık. Yani sorunun özünde sorundan ziyade kişilerin olması vardır. Ben bu yaşıma kadar şöyle adam gibi, insan gibi hah budur diyeceğim bir kayınvalide, inanın bu yaşıma kadar sadece Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın annesini gördüm. O da senaryo. Her seferinde geline kızından daha iyi davranan ve Ömer Baba'yı gördüm. O da bir senaryo. Kayınpeder olarak onu gördüm. Onlar da senaryo icabı rol kesiyorlar zaten. İnanın, şaka yapmıyorum aziz dostlarım. Kitabı yazılacak. Hah, işte tam olarak da bu ya dedirtecek bir kayınpeder ya da kayınvalide göremedim ben şu fani dünyada. Sanırım göremeden de gideceğim. Ama önemli olan iyiler iyisi bir örnek görmekten ziyade genelde iyi olan bir örnek görmek. Biz genellikle hani mükemmel olmaya çalıştığımız için o mükemmellikle ilgili tek kusurda insanların üzerine çiziyoruz. Genelde iyi olan bir insan olmak, burası cennet değil. Bir de bizim biraz sorunları büyütme eğilimimiz var. Mesela evimize gelen bir yemeği kapıda getirenin önünde yere atıp parçalasa eşiniz, ne olurdu tepkiniz? Resulullah Efendimiz böyle bir olay yaşadığında kalkıyor, Ayşe validemizin yere attığı kabı, parçaları topluyor. Annenize kıskançlık geldi diyor, öfke geldi diyor. Ondan sonra ve misliyle iade edin diyor bunu. Yani kırdınız ya bu kabı, içindeki yemeğiyle aynısını yapıp siz de götürün diyor. Yani herhalde biz o parçaları toplar eşimizin başında bir daha parçalardık yani. Dolayısıyla bize göre ne sorun? Annemizin kafasında yemeğin parçalanmasına gerek yok. Gelin hanım içeride, ben biraz rahatsızım, 5 dakika sonra geleceğim dese niye geç kaldın diye mesela biz büyütürüz o konuyu. Ya da kayınvalide evdedir, ona sormadan bir yemek yaptık diye, yapıldı diye, niye sormadın anneme diye imanını gevretiriz, burnundan getiririz gelin hanımın. Yani biraz bana sorunları büyütüyoruz. Aslında sorunun kendi içerisinde, sistematik içerisinde bizim sorun olarak gördüğümüz birçok şey aslında sorun değil gibi de geliyor bana. Hazreti Ömer Efendimiz'in hayatında da buna benzer bir örnek var aziz dostlarım. Adamın biri bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e hanımını şikayete geliyordu. Hazreti Ömer Efendimiz'in kapısına geldiğinde de hanımı Ümmü Gülsüm'ün Hazreti Ömer'e bağırıp çağırdığını duydu. Adam kendi kendine şöyle dedi: ben hanımıma şikayete geldim, onun başında da aynı dert var. İyisi mi dedi, ben rahatsız etmeyeyim, zaten belli yaşanan durum. Tam kapıdan dönerken, kapıyı çalacakken, o sırada Hazreti Ömer Efendimiz gördü onu ve çağırdı. Niye geldiğini sordu. Adam da dedi ki, ya Emirel Müminim, ben hanımıma şikayete gelmiştim ama duyacağımı duyduktan sonra vazgeçtim. Senin durumun böyleyse ben de ne olacak, ben devam ederim dedim. Demek ki normali buymuş dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz şöyle diyor: yani onun bende bazı hakları var. Onun için söylediği şeylerin hepsini aldırış etmiyorum. Şöyle ki o ateşle aramda bir perdedir. Kalbim onunla sükunet bulur, harama dalmam. O benim için bir hazinedir. Ben evden çıkınca da malımın bekçiliğini yapar, korur. O çamaşırlarımı, elbisemi temizleyendir, yıkayandır, bana hazırlayandır. O çocuğumun süt anasıdır, çocuğumu büyütendir. O bana ekmeğimi pişiren, yemeğimi yapandır. Dolayısıyla yani şeylerini saydı, üzerindeki emeklerin haklarını. Bunu dinleyen adamcağız da sana yapılan bana yapılıyor emir müminin dedi. Yani sen hoş görüp geçtikten sonra ben haydi haydi diye hoş görüp geçmem lazım. Senden aldım bu örnekle. Dolayısıyla gerçekten İslami, imani manada sistematiğe uymayan bir problem varsa bunu problem yapın. Size göresi olmasın. Hocam bana göre problem. Şimdi aileleri yıkıma götüren bana göre problemlerin başında daha düğünde kız tarafı erkek tarafı diye işi ayırmamız var. Dolayısıyla ayırdığımız için de senin annem benim annem. Ha? Onlar geldi, bunlar gitti. Bunlar gitmedi, onlar kalmadı. Hanımefendiyi eşiniz olarak görmezseniz, onu sizden bir parça olarak göremezseniz, bir aile olamazsanız hala onun annesi. Mesela bir ailede yıkım şu kelimeyle gelir: annenler geldi. Nasıl yani? Annemler değil mi? Benim annem değil mi senin annen? Yok, annenler geldi. Bu bir sinyal verir. Yıkıma doğru gidiliyordur. Anam geldi diyorsa yıkılmıştır zaten. Yani kelimeler kişilerin kaderlerini oluşturur aziz dostlarım. Önce kelimeler bozulur. Kelimenin letafeti, nezaketi, güzelliği, kibarlığı kaybolduktan sonra ilişkilerde de iyilik ve güzellik, nezaket aramayınız. Ya da Senin annenler 10 gün kaldı, benim babacığım hiç kalamadı. Yani yıkımın zirvesidir bu yani. Dibidir aslında, çukurudur. Zirve olur mu yıkımda? O anlamda özellikle anne babalara kendi evlatlarını evlendirdikten sonra o yavruların bir olmalarıyla alakalı, aile olmalarıyla alakalı, B ile C ile D ile değil de A ile olmalarıyla alakalı biraz sabır, biraz tahammül, biraz hoşgörü, biraz şefkat, biraz merhamet gerekiyor gibi geliyor bana. Bir problemin çözümünde çok önemli tavsiyelerimden bir tanesi de aziz dostlarım, bunu aile koçluklarında çok yaşıyorum. Mesela en son A problemiyle ilgili gelinmiş ama eski defterler açılmış, Z'ye kadar sayılmış. Ne olur eski defterleri açmayınız. Açtıkça karalar bürüneceksiniz çünkü. Açtıkça karalara bürüneceksiniz çünkü. Temiz sayfalar açmaya çalışın. Affetmeye çalışın. Hakikaten dün kardeşime söylediğim gibi, arkadaşıma söylediğim gibi, o anlamda şimdi kardeşim de şey yapar, abim benimle konuştuğumu açıklıyor diye. Hayır, dün kardeşimle konuşmadım. Aile koçluğu yaptığım bir yerdeki bir kardeşimle konuştum. Dolayısıyla o firmadaki arkadaşıma dediğim gibi, eğer gerçekten o yaşadığınız problemi Allah'tan gelen bir soru olarak gördüğünüzde bakış açınız çok değişiyor. Affetmeye, sabretmeye çalışın. Bir de aziz dostlarım, unutmayın, sabır ve af sadece insanların özellikleridir. Ve mükafatı da ona göre büyük olacaktır. Biz aile problemleri içerisinde mesela affettikçe hesabımıza her affettiğimiz kişi başına 100 bin dolar yatırılsa sizce Türkiye'de küs kalır mıydı? Her kayınvalide eve geldiğinde kaldığı her gün için 1000 dolar yatsa hesaba, sizce o ev misafirsiz kalır mıydı, akrabasız kalır mıydı? Her yemek pişirdiğimizde yenilen her bir tabak karşısında 100 dolar ödeme yapılmış olsaydı, acaba çeşit çeşit üstüne ikramlar eksik kalır mıydı? Yani çok yüreğim acıyarak buradan bir miktar menfaatperver olduk gibi geliyor bana. Al gülüm ver gülümcü olduk gibi geliyor. Halbuki bir aile probleminde ve onun çözümünde oradan sevap kazanmamız, işte çözüme kavuşturmamız gereken soru ya o. Sevap kazanma sebebimiz ve vesilemiz olarak da görebiliriz onu. Görebilmeliyiz zaten. Şimdi mesela ekonomide de çok görüyorum bu tanımı. İşletme fakültelerinde de çok görüyorum. İşte sınırsız insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla karşılanma ilmine ekonomi denir. Haydi oradan. Bir kere ilk başta siz insan ihtiyaçlarını sınırsız olarak gördüğünüzde, işin içerisine şükür girmediğinde, işin içerisine kabul girmediğinde, işin içerisine tevazu girmediğinde bunu nasıl çözeceksiniz? İkincisi, kaynaklar acaba kıt mı, sınırsız mı? Eğer siz bir bardak suya ihtiyacınız varsa dünyadaki su kaynakları sınırsızdır. Ama siz 10 milyar metreküplük bir su kaynağı benim olsun, yedekte de dursun burada, başka ülkelerde bundan almasın diye bir bencillik içindeyseniz, burada su çatışması çıkacaktır. Bu kesindir yani. Ailelerin problemleri çözme aşamasında problem çatışmaya dönmeden, daha yani su yüzeyine çıkmadan, iş işten geçmeden, bizde ilk sinyal aldığımız anda bunu masaya yatırırsak henüz büyümeden çözmüş oluruz. Çatışmaların aile içi problemlerde çoğalmasının bir sebebi de şudur can dostlarım. Mesela bunu ben aile koçluklarında çok söylerim danışanlarıma. Bir problemden yeni problem doğurmayın. Bir örnek vereyim. Mesela geceliğin bebeğin ağlaması aile için bir problemdir. Hanımefendi sabah erken kalkacaktır. Beyefendi işe gidecektir. Bazen çalışan anneler de oluyor. İkisi de gidecektir. Bazen biri gidiyor, biri kalıyor. Öyle olacaktır. Artık aile yapısına göre hangisi ise. Ve burada bebeğin ağlaması ilk problemi şöyle oluşturur. Mesela erkekler genellikle şöyle derler. Seninki ağlıyor. Nasıl yani? benimki değil mi? Ve seninki de değil mi? Birlikte dünyaya getirdiğimiz bir çocuk değil mi bu? Sen babasın, ben de anneyim. Böyle değil mi? Başka bir şey mi? Seninki ağlıyor der. Problemin ilk sinyali. Yani benim uykumu daha fazla telef ettirme. Sabahleyin işim gücüm var. Kalk bütün saçını süpürge et. Bu çocuğu sustur vardır. Yani bu yaklaşımda. Hanımefendinin çalışıp çalışmaması burada önemli bir şeydir. Bu çatışmanın büyümesinde. Çalışmayan hanımefendiler bu anlamda biraz daha müsamahakar, merhametlidir ama çalışıyorsa o da empati yapmasını bekler. Sen gidiyorsan işe ben de gidiyorum. Ne demek? Kalk biraz da sen bak. Al sana ikinci problem. Sen gidiyorsan ben de gidiyorum. Başa kalkma. Al sana üçüncü problem. Birisi kalkar ve bakar ona. Öbürüsü orada söylenir, sinirlenir. Dördüncü problem. Sabah kalkarlar bunu. O yedikleri afiyet dolu sabah kahvaltısında gündeme getirirler. Beşinci problem. Surat asarlar. Altıncı problem. Selamsız bir şekilde birbirine muhabbetsiz çıkarlar. Yedinci problem. Geri dönünce akşam yemeklerinde o gül gibi masada soğuk rüzgarlar eser. Buz gibi bir hava vardır. Sekizinci problem. Bunu aynı gece çocuk bir daha ağladığında ikisi de duymamazlıktan gelir. Dokuzuncu problem. Onuncu problem. Bir problemi dokuz doğuran bir hale getirmemek lazım eğer gerçekten çözmesini istiyorsak. Aziz dostlarım, problem mesela bir karlı bir tepenin bir kenarında oturduğunuzu düşünün. Avuç büyüklüğünde bir kar topu yapın ve aşağı doğru onu bırakın. Henüz daha elinizin, kolunuzun uzanacağı mesafede yuvarladığınız küçük kar topu, bir santim, iki santim, üç santim üzerine kar toplayarak ileride çivi olacak. Yuvarlanırken, büyüyerek yuvarlanırken siz ayağınızla onu kestiğinizde elinizden yuvarladığınız şeyi yaklaşık bir metrelik mesafede çığ düşmesini önlersiniz. Ama o 100 metre giderse 1 metreye ulaşır. 1 kilometre giderse bir köy yutacak şekilde büyük bir çığa dönüşür. Ne olursunuz? Ne olursunuz? Yalvarıyorum aziz dostlarım. Problemleri bir köyün çığ altında kalacağı şekilde dallanıp budaklanıp ejderhaya dönmeden henüz daha avucunuzun içerisinde saklayabilecek durumdayken ele alın. Ele avuca gelecek durumdayken ele alın. Onu beklettiğinizde şeytanın mayalayacağını ve o problemin, o mayalı problemin büyüyeceğini, taşacağını, ekşiyeceğini, kokacağını, bozulacağını aziz dostlarım ne olursunuz unutmayınız. Aile ilişkisinde çatışmasızlık durumu diye bir durum asla olamaz. En azından benim zannımca olamaz. Burası dünya hayatı. Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i anlattım programın ilk yarısında. Hazreti Ömer Efendimiz'i anlattım. Büyüklerimizi anlattım. Üstadları anlattım. Yani bu dünya hayatında ahiret var. Eşlerimiz, çocuklarımız, maldan bir takım eksiltmeler, canımıza gelecek bir şey. Bu tür afetlerle deneneceğiz. Bu çok kesin. Soracak Allah ve ona nasıl cevap verdiğimize bir puan verecek yani. Dolayısıyla hani bazen şöyle olur eşlerden bir tanesi. Ya rahat mı battı? Ne güzel devam ediyorduk işte böyle. Bir haftadır bir sorun çıkmıyordu işte. Niye hep sorunları sen çıkartıyorsun? Böyle diyeceğimiz yerde bir haftadır çok güzel gidiyorduk. Bunun iki hafta sürmesiyle alakalı ne yapabilirim gibi bir yaklaşım, bir davranış, bir nezaket, bir kibarlık, bir yapıcı tutum hanımefendi açısından çok daha takdire şayan olur. Ama hep yargılayan, hep eleştiren, hep yıkıcı tartışmalarla kazanmayı alışkanlık haline getirmiş ve başkalarının ensesinde boza pişiren bir tarzda diktatörlük yaparsak olmaz. O çatışma çünkü bir kademe ileride şiddete dönüşür. Zaten şiddetin girdiği yerde nezaket de bitmiştir, adalet de bitmiştir. Bu Allah korusun aile içi şiddet, aile dışı şiddet önemli değil. Hani stresti, öfkeydi, gerginlikti bunlar bir şekliyle çözebileceğimiz düzeye gelir ama eşlerin birbirine olan saygısının bittiğinin en temel ilişki işaretidir o. İş şiddete döndüyse ben hani bunun tekrar düzeldiğini görmedim. Hani döven bir insanın dövmeyen bir hale geldiğini hiç görmedim, duymadım da. Alışkanlıklar hep devam ediyor. Atalarımız büyük insanlarmış aziz dostlarım. can çıkar huy çıkmaz demişler. Aziz dostlarım, aile içi problemlerin çözümünde, şimdi ben şiddet diyorum ama şiddet deyince mesela bir darbe düşünüyorsunuz değil mi? Elle, kolla, ayakla, kafayla bir kafa atma da bir darbe. Ya da bir cisimle değil mi? Hayır hayır. Yani aile içi şiddet dediğimiz şey bir taraftan da dille yapılan şiddet. Şiddetin en çok rastlanılan, en kolay fark edilen, en yoğun yaşanan türü. Dil yarası. Dil yarası geçmiyor çünkü. Sözel şiddet. Yani fiziksel şiddet şöyle, yani asla olmaması lazım ayrı da, olmuşsa bile bir şekliyle hani bir daha yapılmayacağına dair bir söz, bir özür bilmem ne, hani morarsa da, kanasa da, kızarsa da, kırılsa da kemiğin iyileşme süreci var. Kemik kaynıyor. Ama iki gönül birbirinden kırılınca, gönüllerdeki bağ, o aradaki bağ kırılınca, kopunca gönüller bir daha kaynamıyor. Ben geliniyle mesela problem yaşamış bir kayınvalidenin tekrar geliniyle barıştığını, ha ilişki iletişim adına devam ediyor, yüz görümlük böyle el ne der şeyiyle alakalı bir konuşma devam ediyor ama muhabbetli ortamın bir daha tesis edilmediğini gördüm. Bir çatışmada problemi çözerken bunu kendi sabrınızla halledemeyip gündeme getirip hakkınızı alma makamına götürüyorsanız, hakkımı alma seçeneğimi kullanacağım diyorsanız, bu problemin daha da büyüyeceğinin bir işaretidir. Bir kişinin alttan alıp özür dileyip karşıdakini kırmadan, kendini kötü hissettirmeden, aşağılamadan idare etmesinden daha güzel bir şey ben görmedim. Ama bu da insana göredir aziz dostlarım. İdare edebilecek bir insan vardır. O yük ona çok ağır gelecek bir insan vardır. Bu anlamda da bir aile büyüğünden, bu konuda ilim sahibi olan birinden bilgi almayı lütfen ihmal etmeyin. Can dostlarım, aile problemlerin çözümünde şöyle bir tezat da var. Dualite dediğimiz çiftlik, çift yaratılış, ikili yaratılış. Yani iyi var, kötü var, güzel var, çirkin var, hoş var, kötü var, sevap var, günah var gibi dualite dediğimiz şey. Bu anlamda farklı yaratıldığı için aile üyeleri, mesela erkekler açısından çok böyle gündeme getirildiği, aile koçluğunda konuşulduğu için söylüyorum. Mesela erkek beyniyle hanımefendilerin beyni aynı beyin olmadığı için, erkek sol beyniyle mantık ağırlıklı, hanımefendi sağ beyniyle duygu ağırlıklı düşündüğü için, duygusal ihtiyaçların karşılanmasıyla alakalı, mantıksal olarak ihtiyaçların karşılanması, fiziksel ihtiyaçların karşılanması birbirinden çok farklı olduğu için, mesela şöyle bir şey olur. Ailede bir problem yaşanmıştır. Bu problemin daha yaşandığı ortamda beyefendi eşiyle alakalı böyle bir cinsel açıdan bir talepte bulunabilir eşine. İşte burada kadın beyni dumura uğrar. Çünkü kadın beyninin o seviyeye gelebilmesi için o duygusal ihtiyacının, çünkü ailede bir problem var ya, belki günlerce konuşulması lazım. Beynin o kelimeleri doyması lazım. Problemin taraflarının dinlenmesi lazım. Hanımefendinin kendini iyi hissetmesi lazım. Ama beyefendi için de hani problemin ortaya çıkış şekli itibariyle ne olursunuz bunu düşünmenizi, bunun üzerinde bir durmanızı istirham ediyorum. Ailenin yaşadığı ana problemlerden bir tanesi olarak gördüğüm için bir aile koç olarak bunu gündeme getiriyorum. Beyefendi için, ya bir problem yaşıyorum. Eşlerimizde sükunete erişiyoruz. Bu konuda da ayet var. O zaman ben harama da gitmiyorum. Eşime gidiyorum. Eşimde sükunete ermek istiyorum. Bu benim en temel ihtiyacım. Erkeğin düşüncesi bu. Hanımefendinin düşüncesine, ben ailede bir problem yaşıyorum. Eşim kendi menfaatinin peşinde, benim problemlerimi çözmeyle alakalı daha konuşmadı bile. Bunu gündeme getirmedi bile. İşte bu tür problemler kişilerin farklı fıtratları dolayısıyla karşıyı anlamamasından kaynaklandığı için ikinci bir problem daha doğurur bu. Problemin karesini almış olursunuz. Artık elinizde nur topu gibi iki tane, nur topu da olmaz problemler de. İki tane patlayan el bombası elinizdedir artık. Aziz dostlarım, problemlerinizi cinsellikle çözmeyin. Problemlerinizi cinselliği koz olarak kullanarak da çözmeyin. Bir ara hani çıktı basında, köyün ismini hatırlayamadım şu anda. Su gelmiyor köye. Hanımefendiler erkekleri yataklarına almama kararı verdiler köye su gelene kadar. Yani bu tür tehditle, şantajla değil, artık aile olmuşsunuzdur. Bu sizin kendi mahreminizdir, kendi aile hayatınızdır. Ama burada bir kere bu kullanmaya başlarsa hemen erkeğin cevap vermesi kaçınılmazdır. O da parayla tehdide başlar. Hanımefendi cinselliği kullanarak tehdit ederse erkek de o anda elinde bulunan güçle alakalı. Ha, siz son dönemde hanımefendilerin girişimlerini, ekonomik özgürlüklerini ele almakla alakalı çabasını nasıl düşünüyorsunuz? Nereden kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Buralardan geliyor işte. Problemin altyapısında, temeline indiğimizde böyle bir sorun var. Eğer elinizde olan, var olan bir kaynağı adaletli olarak kullanmaz da tehditle, şantajla karşı tarafa bir koz olarak kullanırsanız, karşı tarafta elinizden o kozu almakla alakalı başka bir tavra girebilir. İkinci meseleleri, ana probleminizin üstüne mesele olarak, kaçak kat olarak çıkmayın dedim ya, ikinci, üçüncül kişileri de probleminize dahil edip büyütmeyin can dostlarım. Kur'an'ın tavsiyesi net. Sözüne güvenilen adaletli birinin hakem olmasıyla alakalı bir tavsiyede bulunuyor. Ama bir problem ortaya çıktığında bütün aile üyelerine yayılmışsa artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiş oluyorsunuz. Problemin ana taraflarıyla minimum küçük ölçekte, çünkü şöyle düşünün, bir problem var. Mesela problem şey olsun, çocuğa isim koymada erkek tarafı farklı isim istiyor, kız tarafı farklı isim istiyor. Bu Türkiye'de büyük sorunlardan bir tanesidir müdahale adına. Burada en kolay çözümünü söyleyeyim. Hanımefendi ile beyefendi çözebilir bunu. Hanımefendinin annesi dahil olup beyefendinin de babası buna tahakküm gösterdiğinde 3-0, 4-0 mağlup duruma düşer aile. Kardeşler, kayınlar, eltiler, görümceler, baldızlar devreye girdiğinde 10 katına çıkar problem. Bütün sülaleyi toplarsanız 100 katına çıkar. Bütün sülale bu olayı çözemez. Onun için koçluğunu yaptığım şirketlerde de söylüyorum. Toplantı kaliteniz şirket kalitenizdir. Canlar, nasıl toplantı yapıyorsunuz diye. Toplantılar, toplantı yaptığınızda değiyor mu diye. İlgili taraflar mı çağrılıyor yoksa ilgisiz insanlar da toplantıya geliyor mu diye bunu hep soruyorum. Aynen bu şekliyle kendi aile yapınız içerisindeki problemlerin çözümünde de ilgili olan minimum ölçekteki kişiyle problemi çözmeniz olayı o minik çevrede, sırlarınızı, mahrem hayatınızı minik çevrede tutmaya vesile olur. Ya da sözüne güvendiğiniz ehli namus, aile terapistleri, aile koçları, psikologlar, psikiyatristlerden de bu konuda mutlaka yardım almanızı tavsiye ederim. Psikiyatrik bir durum olmamasına rağmen biz psikoloğa, psikiyatriste gitmekten çekinmeyin aziz dostlarım. Probleme nasıl yaklaşacağınızla alakalı bir bakış açısı kazanmış olursunuz. Bundan sonraki problemleri nasıl çözeceğinizle ilgili bir güzellik oluşmuş olur. Maddi bir şeye değinip problem çözümüyle alakalı kısmı burada bitirmek istiyorum bu konuyu izninizle bu hafta. Bazı maddi problemlerin çözümü manevi çözümden geçer ama aile üyeleri bunu bilmediği için maddiyat karşılandığında bu çözülmüş gibi sayarlar. Bu da problemi iki katına çıkartır. İki tane örnek vermek istiyorum bununla ilgili aziz dostlarım. Düğünde takılan takılarla ilgili son yıllarda inanılmaz bir sıkıntı doğmaya başladı. Bana gelen problemlerden biliyorum. Bu konuda bana gelen talepler çok çok arttı. Yani inanın, eskiden 100 olayda 10 tane çıkarken şimdi 100 olayda 90 tane bununla alakalı problem görüyorum. Geçen bir düğündeydim. Beyefendinin kız kardeşi o takılarla alakalı o kadar hissettirdi ki ben üzüldüm. Bir Müslüman düğününde takıları bir şekliyle toparlamak adına böyle bir hiç gerek yok. Koyarsınız oraya bir tane sanduka. Kim ne kadar oraya bir şey yapmak gerekiyorsa onu yapar zaten. Hani işi dilenciliğe de dönüştürmemek gerekiyor. Tabii ki bizim örfümüzde, kültürümüzde vardır. Genç evlilerin, yeni yuva kuranların desteklenmesiyle alakalı Ama İlber Ortaylı hocamı bu program iki defa andık. Sevgili hocamın kulaklarını çınlatalım. Gençlere en büyük tavsiyemdir diyor. Paranızı mobilyaya yatırmayın. Alın eşinizi, dünyayı gezin. Bu Allah'ın da bir emridir aziz dostlarım. Kul siru fil ard. Yeryüzünü gezmez misiniz, görmez misiniz, ibret almaz mısınız çağrısına Rabbimizin uymak adına? Seyahat edip sıhhat bulmak, seyahat edip hikmet bulmak, seyahat edip iyilikleri, güzellikleri görüp ülkemize taşımakla alakalı, bilgimizi, bilgeliğimizi artırmakla alakalı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla şimdi takı finansal bir problemdir. Ama evliliğin daha ilk aşamasında, daha gerdeğe girmemiş, taze gelin, taze damat, daha evli olmamış, sadece merasimdeler şu anda, sorarsa eşine, takıları sizin taraf mı alacak? Şimdi bu bir finansal problem olmaktan çıkar. Bu eşine güvenmemekle alakalı bir güvensizlik sendromu oluşturur ve bu problem artık bir güven problemidir. Artık aradan altınlar, paralar, pullar çıkmıştır aziz dostlarım. Ya da finansal açıdan niye sen bana yeteri kadar para vermiyorsun diyen bir hanımefendi. Ya da çalışan bir hanıma ya ben çalışıyorum eve getiriyorum da sen kendi çalıştığından niye eve bir kuruşluk bir şey almıyorsun gibi bunu başa kakan, bağıran çağıran bir beyefendinin başlattığı sorun, bu kavga artık finans kavgası değildir. Bu bir kişilik kavgasıdır. Ve tek başına bunu asla çözemezsiniz. Bir aile büyüğünden bununla alakalı bir destek alıp biz çok pişmanız maddiyatı gündeme getirdiğimiz için. Ya da üçüncü örneği vereyim. Evleneceğim seninle ama herhalde bu evlilik sözleşmesinde mal mülkle alakalı bana şu kadar vereceksin değil mi gibi. Çok böyle tanıdığım Müslüman bir ailede hanımefendi eşine ölürse eğer hangi evlerin kendisine, hangi mülklerin, arazilerin, banka hesaplarının kendine kalacağıyla alakalı sözleşme imzalatmış. Yani hanımefendi daha erken ölebilir. Bir aile bu sözleşmeyle, bu anlaşmayla, bu imzayla nasıl ayakta kalabilir, hayat sürebilir? Onun için sabır en büyük hazinedir, kanaat en büyük zenginliktir. Ben acizane bir aile koçunuz, bir gönül dostunuz olarak eşinize ve eşinizin ailesine, o da size ve sizin ailenize maddi problemleri, maddi sorunları getirmemesi gerektiği konusunda hararetle bir uyarı yapmak istiyorum ve programı bununla bitirmek istiyorum. Siz olun, sabredin. 3 gün taş kaynatın, yemek yemeyin, önemli değil. 25 gün suyla yaşadığım bir dönem yaşadım ben. 21 gün, 17 gün, 4 defa 2000 yılından bu yana. Yani 25 gün su içerikte yaşıyor insan. Yeter ki o maddiyatı gündeme getirerek gönüller yanmasın, gönüller birbirine kırılmasın, kalpler kırılmasın, ilişkiler bozulmasın. Aziz dostlarım, 3 haftadan beri bir problemi nasıl çözebileceğinizle alakalı farklı yaklaşımlar ortaya koyarak problemi kendi gücünüzle çözebiliyorsanız, kendi içinizde ve kendi gücünüzde, yoksa dışarıdan bir destek alarak, yoksa bununla alakalı sabrederek, biraz tahammül ederek, biraz dua ederek, biraz problemi unutup diğer alanlara bakıp şükrederek, biraz meşguliyet terapisi yaparak, ama en önemlisi bir hata yaptıysak eşimizin gönlünü alıp kalbini kazanarak ileride problemlerin çıkmasını önleyeceğiniz bir tavsiye size ya da bakış açısı kazandırmaya gayret ettim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım istifadenize sunulan bütün bilgiler işinize yaramıştır. Aziz dostlarım, gelecek hafta 50. programda buluşmak üzere. Hepinize yeniden hayırlı cumalar diliyorum. Hepinize hürmetlerimi, dualarımı arz ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.